Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor. Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyor. Mevlamızın rahmeti ve bereketinin hepinizin üzerine olmasını niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere Ra'd suresinin 16 ila 18. ayetlerinin tefsirini Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin yazıp bizlere bıraktığı bu kıymetli eserinden yapmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini sizlere aktarmak istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Rabbimizin sözleri. Ra'd suresi 16 ila 18. ayetler.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء سالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدت به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala bizlerden salih bir amel olarak kabul buyursun ve amel defterlerimize kaydettirsin inşallah. Ve hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz olmak üzere Ehl-i Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın, Ashab-ı Güzin Efendilerimizin, Bedir ve Uhud şehitleri yine başta olmak üzere bütün şühedai İslam'ın, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahai İslam ve kibar-ı evliyanın, Sadat-ı Kiram Hazaratımızın ruhlarına ve sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Ra'd suresinin 16. ayet-i kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Yüce Mevlamız bu ayette şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm, de ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki, Allah'tır. O halde de ki, onu bırakıp da kendilerine fayda ya da zarar veremeyen dostlar mı edindiniz? De ki, körle gören bir olur mu hiç? Ya da karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlarca birbirine benzer mi göründü? De ki, Allah her şeyi yaratandır ve O birdir, karşı durulamaz güç sahibidir. Değerli dinleyenlerim, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi rahmetullahi aleyh hazretleri bu ayet-i kerimenin tefsirine şu sözlerle başlıyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklere de ki, göklerin ve yerin Rabbi, yani yaratıcısı, sahibi ve işlerini düzenleyen kimdir? Cevap olarak de ki, Allah'tır. Çünkü O tartışma konusu yapılamayacak kadar aşikar bir varlık olduğundan dolayı verebilecekleri başka bir cevap yoktur. Bu cevap bir nevi müşriklerin Allah'ın Rab olduğunu itiraf etmelerini bize aktarmış oluyor. O halde bu da müşrikleri ilzam edip susturmak içindir. De ki, onu bırakıp da kendilerine fayda ya da zarar veremeyen, yani onlara bir fayda sağlayamayan, bir zararı da savuşturamayan dostlar mı edindiniz? Müellifimiz şöyle devam ediyor. Bunlar kendilerine bile bir yarar sağlayamıyor, kendilerinden bir zararı savuşturamıyorlarsa, başkalarına yarar sağlamaktan, başkalarına gelebilecek zararları savuşturmaktan elbette acizdirler. Hem de daha acizdirler. Peki bu durumda olan bir varlığa nasıl tapınılır? Böyle bir varlık nasıl dost edinilir? Göklerin ve yerin Rabbinin Allah olduğunu kabul ettiğiniz ve onun kainatın yaratıcısı ve sahibi olduğunu bildiğiniz halde ondan başka ve onunla birlikte bir takım putları dost ve veliler mi ediniyorsunuz? Böyle bir tutum dinen kabul olunmayan ve aklın gereklerinden de oldukça uzak bir husustur. Bu ifade müşriklerin cehaletini ortaya koymakta ve daha fazlası düşünülemeyecek olan aptallık ve sapıklıklarına şahitlik etmektedir. Ayetin işari yorumu ise şöyledir diyor müellifimiz. De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Kalp göklerinin ve nefis yerinin Rabbi kimdir? Yine kalb ile nefse, güzel huylara karşılık cennet derecelerini, kötü huylara karşılık da cehennem derekelerini hazırlayan, kalplerin müşahedesini, Allah'a yakınlık yani kurbiyet makamları ve hakkın şahitleri, nefislerin otlaklarını da dünyanın şehvetleri ve Allah'tan uzaklık menzilleri kılan kimdir? De ki Allah'tır. Yani bu suale bizzat sen cevap ver. Çünkü yabancılar ondan uzaktırlar. O halde bu yabancılara sor ve de ki, onu bırakıp da ne dünyada ne de ahirette kendilerine ne de size bir fayda ya da zarar veremeyen şeytanları, dünyayı ve hevayı dostlar mı edindiniz? Çünkü onlar başkasının mülkü, başkasının kölesidirler. Başkasının mülkü olan ise hiçbir şeye sahip olamaz. De ki, körle gören bir olur mu hiç? Teşbih yoluyla sorulmuş olan bu sorunun manası şöyledir. Nasıl ki his bakımından kör ile gören bir değilse, Allah'ın büyüklüğünü, sevabını, azabını ve gücünü bilmeyen bir müşrikle bunları bilen bir muvahhid de bir değildir. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilir. Buradaki kör, varlık aleminde Allah'tan başka bir malik ve mutasarrıf olduğuna inanandır. Gören ise varlık aleminde Allah'tan başka ne bir malik ne de bir mutasarrıf olduğuna inanandır. Yine kör nefislerdir. Çünkü nefisler Allah'tan başkasına bağlanır ve Allah'tan başkasını sever. Gören ise kalplerdir. Çünkü onlar Allah'a bağlanır ve onu sever. Kör hakkı görmeyip batılı görendir. Gören ise hakkı görüp batılı görmeyenlerdir. Yine kör hevanın zulümatını, gören ise Mevla'nın nurlarını görendir. Ayette geçen ya da karanlıklarla aydınlık eşit olur mu ifadesi de teşbih yoluyla sorulmuş bir soru olup manası şöyledir diyor müellifimiz. Karanlıklarla aydınlık bir olmadığı gibi şirk ve inkar ile tevhid ve marifet de bir değildir. Hristiyanların şirki, Yahudilerin şirki, Mecusilerin şirki ve putperestlerin şirki gibi türlü şirklere mukabil bir tane tevhid vardır. Onun için ayette şirkin benzetildiği karanlık, çoğul sigasıyla, zulümat ifadesiyle bize aktarılmıştır. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilir yine. Tabiat ve hevasının karanlıklarında yaşayan ile Mevla'nın cemal nurlarının denizine gark olan bir olur mu? Birincisi kör gibidir. Çünkü mülkün zulümatı yüzünden melekutu göremez. İkincisi ise gören gibidir. Denize dalıp gark olan sudan başka bir şey görmediği gibi basiret ehli de baktığı zaman Allah'tan başka bir şey görmez. Molla Cami der ki, aşık zahir ve batında dosttan başkasını görmez. Söylediğim bu mana ehli batın katında zahirdir. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Yoksa onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlarca birbirine benzer mi göründü? Yani Allah'ın yarattığı gibi yaratan varlıkları mı ona ortak koştular da bu yaratma onlarca birbirine benzer mi göründü? Yani Allah'ın yaratması ile o ortakların yaratması birbirine benzedi de kafaları mı karıştı? Sonra da kalkıp Allah yaratabildiği gibi bunlar da yaratabilir. Dolayısıyla o kulluk edilmeye layık olduğu gibi bunlar da layıktır mı dediler. Fakat onlar Allah'ın kadir olduğu şeyleri yapmaktan aciz olmak bir tarafa, Allah'ın yarattığı en zavallı, hakir ve küçük varlıkları bile yaratmaktan aciz olanları Allah'a ortak koşuyorlar. Onun yarattığı gibi yaratan ifadesi ortakların sıfatı olup kötü görülen duruma bu da dahildir. De ki diyor Mevlamız, Allah ister cisim olsun ister araz olsun her şeyi yaratandır. Ondan başka bir yaratıcı yoktur ki ibadet konusunda ona ortak olabilsin. Burada yaratma fiili ibadeti gerekli kılan ve ibadete müstahak olmanın olmazsa olmaz şartı kılınmıştır. Sonra da ve o birdir, karşı durulamaz güç sahibidir ifadesi delalet etsin diye Allah'tan başka hiçbir varlığın yaratma fiiline sahip olmadığı ifade edilmiştir. Söylenilenlerden ortaya çıkan husus şudur. O Zat-ı Zülcelal, her şeyden üstün, uluhiyet vasfına sahip, her şeye galip, yegane varlıktır. Ondan başkası onun karşısında güçsüz ve mağluptur. Ayetteki her şey ifadesinin şumulüne onların ilahları da dahildir. Allah onlardan da üstün olduğuna göre nasıl olur da bu ilahların Allah'ın dostu ve ortağı olduğu düşünülür. Molla Cami der ki, ey cami, suretin işve ve cilvesine gönül dizginini verme. Çünkü bu perde arkasında suret bezeyici vardır. Ve Tevilat-ı Necmiye'de şöyle denilir. Ve o zatında ve sıfatlarında birdir, tektir, karşı durulamaz güç sahibidir. Kendisi dışındaki tüm varlıkların üstündedir. Yani o varlıkları yaratma ve onlara üstün gelme hususunda tektir. Bu konuda talep edilme ve sevilme konusunda ortağı yoktur. Şu halde Arif Allah'tan başkasını talep etmez ve varlık aynasında Allah'tan gayrısını görmez. Avyarda yarı görmek meşrebidir caminin. Ondan başkası zaten yoksa nedir ki gayr dediğin? Bu ayet hayrın da şerrin de Allah tarafından yaratıldığına işaret etmektedir. Amr bin Şuayb babasından, o da kendi babasından şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda iken bir grup insanla birlikte Ebu Bekir ve Ömer çıka geldi. Yaklaşınca selam verdiler. Topluluktan birisi, ya Resulallah, Ebu Bekir iyilikler Allah'tandır, kötülükler ise bizdendir diyor. Ömer ise iyiliklerin de kötülüklerin de hepsi Allah'tandır diyor. İnsanlardan kimi Ebu Bekir'e, kimi de Ömer'e tabi olmuş durumda dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. ben ikinizin arasında hükmederken, Cebrail ile Mikail'in arasında hükmeden İsrafil gibi hükmedeceğim. Ey Ömer! Cebrail de senin gibi diyordu. Ey Ebu Bekir! Mikail de senin gibi diyordu. Cebrail dedi ki, göktekiler bir konuda ihtilafa düştükleri zaman, yerdekiler de düşer. Haydi İsrafil'den aramızda hüküm vermesini isteyelim. Bunun üzerine Cebrail ile Mikail, İsrafil'e gidip meseleyi anlattılar. O da, hayır da olsa, şer de olsa, kaderin Allah'tan olduğunu söyleyerek aralarında hükmünü verdi. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, işte aranızda benim vereceğim hüküm de budur. Ey Ebu Bekir, eğer Allah yeryüzünde isyan edilmemesini dileseydi, iblisi yaratmazdı. Bu hadis-i şerifi bizlere İbn-i Kesir tefsirinde aktarıyor kıymetli dinleyenlerim. Ve bir dua ile bu faslı bitiriyor müellifimiz. Allah Teala'dan bizi hayra, kurtuluşa ve doğru yolda yürümeye muvaffak kılmasını niyaz ederiz. Kıymetli dinleyenlerim, izninizle burada sohbetimize bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinleyelim. Ardından kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah.
Vadi Firkat'te kaldı canı dir. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Bir nigahı lütf ile dilşad kıl. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Kurbi ev edna vasıl olmaya, barigahı hakka dahil olmaya, cümle bu maksudu hasıl olmaya. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Sensin ol miftahı ebvabı kulub. Himmetinle açılır gaybul guyub. Seddirah oldu bana bunca zünub. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Ya Resulallah şefaat eyle gir. İçmeseydi Hızır feyzin şerbetin, bulmaz idi zindegani devletin. Def edip zenbi vücudun afetin. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Evvelü ahirçü sensin rehnuma. Daim irşadınladır vaslı huda. Hakkı'yı gurbet keşe ol aşina. Ya Resulallah şefaat eyle gir. Ya Resulallah şefaat eyle gir.
Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde 17. ayet-i kerime ile sohbetimize devam ediyoruz. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. O gökten su indirdi de vadiler kendi ölçülerince sel olup aktı. Bu sel üste çıkan bir köpüğü yüklenip götürdü. süs veya diğer eşya yapmak için ateşte erittikleri şeylerden de buna benzer köpük olur. İşte Allah hak ile batıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider. İnsanlara fayda veren şeye gelince o yeryüzünde kalır. İşte Allah böyle misaller getirir. Ayet-i Kerime'de geçen o gökten su indirdi de, yani Allah Teala gökten buluta süzülen, buluttan da yeryüzüne inen su indirdi de, bu sudan vadiler kendi ölçülerince sel olup aktı. Vadi suyun çok aktığı yerdir. Burada mahal zikredilip, o mahalde bulunan şeyin kastedilmesi kabilinden olarak nehirler murad edilmiştir. Evdiye yani vadiler kelimesinin nekre olarak zikredilmesi, suyun vadilerde münavebeli olarak yani nöbetleşe kalmasından ve bu sebeple bazı vadiler çağlayıp akarken bazılarının akmamasından ileri gelmiştir. Vadilerin kendi ölçülerince akması mecazi manadadır. Allah'ın bildirdiği miktarda yağmurun üzerlerine yağdığı şeylere zarar vermeden onlara faydalı olacak kadar, yani insanların zarar görmeyecekleri kadar demektir. Başka bir ifadeyle Cenab-ı Hak o yağmurun fayda eriştirmesini ve ziyan eylememesini takdir etmiştir. Çünkü Allah Teala burada yağmuru Hakk'a mesel yani örnek kılmıştır. Bu yağmurun zararsız ve tamamen faydalı olması, mahsulü evi barkı götüren yağmurlar ve seller gibi olmaması gerekir. Vadilerin kendi ölçülerince akmasının gerçek manada olması da mümkündür. O zaman bunun manası, vadilerin büyüklük ve küçüklüğü bakımından kendi ölçülerine göre demek olur. Yani vadi küçükse su az, vadi genişse su da fazla olur. Her vadi ufaklıkta, büyüklükte, darlıkta ve genişlikte kendi miktarınca yağmur suyunu taşır. Bu sel üste çıkan suyun üstüne çıkan bir köpüğü yüklenip götürdü. Buradaki zebedun yani köpük, suyun üstüne çıkan köpük ve benzerlerine verilen addır. Su üstüne çıkan şey, ister suyun azgınca akmasından, ister başka bir sebepten meydana gelsin, fark etmez. Bu kelimenin asıl manası, bir şeyden oluşan ve ona benzeyen demektir. Köpük de böyledir. Süs veya diğer eşya yapmak için, yani süs eşyası elde etmek için, çünkü süsler genellikle altın ve gümüşten yapılır. Buradaki eşya istifade edilen yani bakır, demir ve kurşun gibi eritilip ziraat ve savaş aletleri ile kapların yapımında faydalanılan madenlerdir. Bunlar ateşte erittikleri şeylerden de buna benzer köpük olan şeylerdir. Eritildiklerinde onlardan da suyun köpüğü gibi bir köpük neş'et eder. Buradaki köpükten maksat madenin pas ve cürufudur. Ateşte yakılıp eritilen madenler, insanların ateş üzerinde yani ateşin içinde sabit olarak yaktıkları şeylerdir. Bu ifade maden filizlerini yani cevherlerini de içine almış olur. Bunlar eritilebilen altın, gümüş, demir, bakır, kurşun, civa ve tunçtan ibaret yedi madeni cisimdir. İşte Allah hak ile batıla böyle misal verir. Yani aralarında böyle benzetmeler yapar. Allah Teala burada devamlılık, sebat ve fayda verme konularında hakkı faydalı suya, gerek kuyumculuk, gerekse çeşitli eşyaların yapımında faydalanılan filizlere yani madenlere benzetirken, çabucak yok olma ve az bir fayda sağlama hususunda da batılı yok olan köpüğe, yani sel tarafından götürülen köpük ile eritildiği zaman madenin üstüne çıkan cürufa pasa benzetmektedir. İşte sel köpüğü ne kadar suyun üzerine çıkarsa çıksın, yok olup gittiği gibi, batıl da her ne kadar bazı durumlarda hakkın üzerine çıksa da, Cenab-ı Hak akıbeti hakka ve hak ehline vererek, batılı boşa çıkarıp yok edecektir. Nitekim hakkın devleti yani gücü, kuvveti, batılın ise savleti yani saldırganlığı vardır denilmiştir. Hafız şöyle der: sihir mucizeye karşı koyamaz, emin ol. Samiri kimdir ki beyaz ele el uzatsın? Daha sonra Cenab-ı Hak, boş ve atılmış olarak gitmek ve makbul ve faydalı olarak kalmaktan ibaret bulunan benzetme yönünü şöyle açıklıyor: su yüzündeki köpük ile madenin üzerindeki curufat atılıp gider. Daha sonra olmasına rağmen önce köpükle başlanmıştır. Çünkü köpüğü oluşturan su veya maden köpüğün gitmesinden sonra da kalır. Böylece onun devam eden mevcudiyeti köpükten sonraya kalır. Ayette geçen insanlara fayda veren şeye, yani su ve madenlere gelince, o yeryüzünde kalır, gitmez. Böyle olunca da insanlar ondan faydalanır. Suyun bir kısmı fayda olarak kalırken, bir kısmı da yeryüzünün damarlarından kuyulara, pınarlara ve kaynaklara girer. Madenler ise çok uzun süre kalır. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor: İşte Allah biraz önce ifade buyurduğu şekilde misaller getirir ve akılları karıştıran şeyleri böylece açıklar. Müellifimiz diyor ki, mesel insanlar arasında dolaşan yaygın sözlere denir. Misal vermek, cahil ve anlayışsız kimseye bir şeyi anlatmanın en iyi yoludur. Alışılmadık bir durumu alışılmış bir durumla ortaya koymaktır. Kâşifî der ki, bazıları ayetteki sudan maksadın Kur'an olduğu görüşündedirler ki, Kur'an iman ehlinin gönlünün hayatıdır. Vadilerden maksat gönüldür ki, kendi istidat ve kabiliyeti kadar Kur'an'dan feyiz alır. Köpükten maksat ise nefsin boş düşünceleri ve şeytanın vesveseleridir. Ebu'l-Leys ise tefsirinde şöyle der: burada batıl köpüğe benzetilmiştir. Yani kalpler kendi hevaları ölçüsünde birçok batılı yüklenmiştir. Nasıl ki sel her türlü çer çöpü toplarsa, heva da batılı yüklenir. Köpüğün ağırlığı olmadığı gibi batılın da hiçbir sevabı yoktur. Oysa iman ve yakin ehli tıpkı dünyada saf bir sudan faydalandıkları gibi ahirette imanlarından faydalanacaklardır. Küfür ve şüphenin ise ne dünyada ne de ahirette bir faydası vardır. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilir: o gökten yani kalp semasından su yani muhabbet suyunu indirdi de vadiler yani nefis vadileri kendi ölçülerince sel olup aktı. Bu sel üste çıkan bir köpüğü yani yerilen nefsani ahlak ve behimi yani hayvani sıfatları yüklenip götürdü. O Rabbimiz Teala gökten yani ruh semasından cemal nurlarının müşahedelerinin suyunu indirdi de kalplerin vadileri kendi ölçülerince sel olup aktı. Bu sel üste çıkan bir köpüğü yani ruhani benliği yüklenip götürdü. O yüceler yücesi Rabbimiz gökten ceberut semasından uluhiyet sıfatının tecellisi suyunu indirdi de sırların vadileri kendi ölçülerince sel olup aktı. Bu sel üste çıkan bir köpüğü mecazi varlık köpüğünü yüklenip götürdü. Değerli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde 18. ayet-i kerime ile sohbetimize devam ediyoruz. Rabbimiz Teala bu ayette şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. İşte Rablerinin emrine uyanlar için en güzel mükafat vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde olanların tümü ile bunun yanında bir misli daha kendilerinin olsa, kurtulmak için onu mutlaka feda ederlerdi. İşte hesabın en kötüsü onlaradır. Varacakları yerde cehennemdir. O ne kötü yataktır. Müellifimiz diyor ki, ayet-i kerimede geçen işte Rablerinin emrine uyanlar için en güzel mükafat vardır. Yani dünyada Allah'ın kendilerini davet ettiği tevhid ve taate icabet eden müminlere ahirette en güzel karşılık yani cennet vardır. Sıfati cemalin eserlerinden olması hasebiyle güzelliğin zirvesinde olduğu için cennete el-husna en güzel adı verilmiştir. El-ahsen en güzel varlık ise Allah Teala'dır. Onun ezeli güzelliği başka bir varlıktan değil, bizzat kendisindendir. Böylece anlaşıldı ki en güzele davet eden Allah Teala'dır. Bu ilahi davete icabet edenler ise müminlerdir. Cennet ve nimetleri de misafirlere ikram edilen en büyük ziyafettir. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbine şöyle niyaz ederdi. Allahümme inni es'elukel cennete وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ Allah'ım, senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz ve davranışlarda bulunmamı sağlamanı niyaz ediyorum. Ve yine cehennemden ve ona yaklaştıracak söz ve davranışlarda bulunmaktan sana sığınıyorum. İslam büyüklerinden biri şöyle demiştir. Allah'ı görmeyi arzu eden, cenneti de arzu eder. Çünkü Allah cennette görülecektir. Fakir Bursevi der ki diyor müellifimiz. Bu ifade cennetin Allah'ın mahalli değil, Allah'ı görmenin mahalli olduğunu açıkça belirtmektedir. Bu bakımdan Allah'a mekan isnat edilmiş olmamaktadır. Ayrıca cennetin Allah'ı görme mahalli olmasından bizzat Allah'ın mahalli olması lazım gelmez. Çünkü mekanla sınırlanma görülenin hali değil, görenin halidir. Dünyada, ahirette görülene nispetle aynı olduğu gibi görene nispetle de aynıdır. Çünkü Allah Teala maniaların kalkmasıyla dünyada görülecek olsa onun mutlaklığına ve münezzehliğine halel gelmez. Cennette görüldüğü takdirde de durum aynıdır. Ayet-i kerimede geçen ona uymayanlara yani Allah'ı inkar edenlere ve taatten ayrılanlara gelince eğer yeryüzünde olanların tümü bütün nakit eşya ve akarlar ile bunun yanında bir misli daha kendilerinin olsa, yani dünyada ne kadar para ve kumaş varsa onlara tüm dünya malını ilave etseler ve bunların hepsi kafirlerin tasarrufunda olsa kendilerini azaptan kurtarmak için onu mutlaka feda ederlerdi. Ama verseler de yine kabul edilmezdi. Fakir Bursevi der ki, bunun sırrı şudur, onlar dünya yüzünden Allah Teala'dan gafil oldular. Ölüp tekrar diriltildikten sonra bu gafletten uyandıkları zaman gözlerinde dünyanın da dünyalıkların da hiçbir değeri kalmaz. Güçleri yetse onların tamamını verip onların yerine Allah Teala'nın rızasını almak isterler. Ancak onlar kabul vaktinde kusurlu davranmışlar, artık dinar ve dirhemin olmadığı zamanda boş temennilerde bulunmuşlardır. Bir beyit aktarıyor müellifimiz. Fani rahatı baki hayat ile değişme. Üç günlük meşakkat ile ebedi gam ve gussadan kaç. Müellifimiz şöyle devam ediyor. Ayet-i Kerime'de geçen işte hesabın en kötüsü onlaradır. Yani kötü hesap kişinin hiçbir günahının bağışlanmayarak bütün günahlarından ötürü tek tek hesaba çekilmesidir. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kıyamet günü hesaba çekilen kimse mutlaka helak olacaktır. Ben Allah Teala'nın İnşikak suresinin 8. ayetinde ifade buyurduğu kolay bir hesapla hesaba çekilecek şeklinde buyurmuyor mu dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Buradaki kolay hesap sadece amellerin arz edilmesidir. Fakat amelleri inceden inceye hesaba çekilen helak olacaktır. Hadiste geçen münakaşa hiçbir amel bırakılmadan her şeyin tek tek hesap edilmesi demektir. Birisi birini çok zorlu bir hesaba tabi tutarak küçük büyük yaptığı her şeyi mutlaka gündeme getirdiğinde hesabını münakaşa etti denilir. Bu hadisin manası şudur diyor müellifimiz. Hiç müsamaha gösterilmeden tek tek incelenmesi kişiyi helak edip cehenneme sokar. Fakat Allah Teala dilediği kullarının şirk dışındaki günahlarını bağışlayıp affedebilir. Nebevi şöyle diyor. Bu dünyada iken kendisini hesaba çekmeyerek gerek küçük gerekse büyük günahlarını tek tek ele almayanlarla ilgilidir. Tevbe edip kendisini hesaba çeken kimsenin amelleri ise böyle tek tek ele alınmayacaktır. El-Fethul Karib de böyle geçmektedir diyor müellifimiz ve şu beyti aktarıyor. Cenab-ı Hak o kimsenin yüzünün suyunu dökmez. Zaten o kimsenin gözyaşları çok günahlarını dökmüştür. Hesaplarının bu şekilde inceden inceye görülmesinden sonra onların varacakları yer cehennemdir. Şayet varacakları yerde ateştir denmeli değil miydi dersen şöyle cevap veririm. Cehennem adının geçmesi insanı daha fazla korkutup ürküttüğü için böyle buyurulmuştur. Ayrıca cehennemin ateşin en derin yeri olması da muhtemeldir. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. O ne kötü yataktır. Yani cehennem ne kötü bir yerdir. Buradaki yatak mutlak olarak karar kılınan yer anlamında kullanılmıştır. Yani cehennem bir karar kılma yeri olarak ne kötüdür. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama niçin ben Mikail'i gülerken göremiyorum diye sordu. Cebrail aleyhisselam şöyle cevap verdi. O ateş yaratıldığından beri gülmemiştir. Musa aleyhisselamın Rabbine münacaat ederek şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ya Rabbi, şu mahlukatını yaratıp nimetlerinle büyütüyorsun, sonra da kıyamet günü ateşine atıyorsun. Allah Teala Hazreti Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. Ey Musa, şimdi kalkıp bir yeri sür ve ek. Musa aleyhisselam da gidip bir yeri sürüp ekti, suladı. Sonra da ürününü toplayıp ayağıyla çiğnedi. Allah Teala, ekinini ne yaptın ey Musa diye sorunca, onu kaldırdım dedi. Rabbimiz Teala, ama geriye bir şey bırakmadın buyurunca da, ya Rabbi, geriye işe yaramayanları bıraktım cevabını verdi. Cenab-ı Hak da Musa aleyhisselama şöyle buyurdu. Ey Musa, ben de ateşe işe yaramayanları girdiriyorum. Çünkü onlar la ilahe illallah demekten imtina edenlerdir. Bu olayı Hazreti Mevlana Mesnevisinde şöyle aktarıyor bizlere, müellifimiz de onu bize bir beyit halinde şöyle veriyor. Musa aleyhisselam ekin ekti, ekinler bitti, yeşerdi, başaklandı, güzel, düzgün bir hale geldi. Orağı aldı, ekini biçmeye başladı. O sırada gayıptan kulağına bir ses geldi. Ey Musa, niçin ekin ekiyor, yetiştiriyorsun? Olgunlaşınca da onu biçiyorsun. Musa dedi ki, ya Rabbi, şunun için biçiyorum. Burada buğday da var, saman da. Buğday saman ambarına layık değildir. Saman da buğday ambarında çürür, yok olur. Bu ikisini birbirine karıştırmak hikmete uymaz. Mutlaka onları eleyip ayırmak gerek. Allah buyurdu ki, ey Musa, sen bu bilgiyi kimden öğrendin ki onunla harman meydana getirdin? Musa dedi ki, ya Rabbi, bu ayırt etmeyi bana sen verdin. Allah buyurdu ki, o halde nasıl bende ayırt etme bulunmaz? Allah'ın yarattığı kullar arasında tertemiz ruhlar da var. Günah tozlarına bulanmış ruhlar da. Sedef durumunda olan bedenlerin de hepsi bir değildir. Birinde inci var, öbüründe boncuk. Buğdayları nasıl samandan ayırmak lazımsa, bu iyi ve kötü ruhları da birbirinden ayırt etmek gerek. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, Ra'd suresinin 18. ayetine de bu şekilde tefsir bilgilerini verdikten sonra sözlerini tamamlamış oluyor. Biz de bu vesileyle bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif bayramımızın arefesindeki gündeyiz. Rabbimiz Teala bugüne kadar bu mübarek ayda yapılan cümle ibadetleri ahsen-i kabul ile cümlemizden makbul eylesin. Tuttuğumuz oruçları, kılınan namazları, yapılan hayru hasenatı dergah-ı izzetinde sevabı azim olan, mükafatları olan, razı olunan ibadetler kılsın. Ve nice Ramazan-ı Şeriflere, nice Kadir gecelerine, nice bayramlara ulaşmayı cümlemize nasip eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin her daim üzerinizde olsun. Bayramınız mübarek olsun efendim.